Ayrım 14.
Esma kollarını göğsünde kavuşturup dağlara doğru baktı. Eşya yüklü bir araba geçti önlerinden. Yaşlı bir kadın Şerife Hanım'a seslendi. Alasmarladık. Veli'nin gözleri öteki evlere uzandı. Evler kıpır kıpırdı şimdi. Herkeste bir telaş. Hayvan bir örtüleri. Evler boşalıyordu işte. Ya sizin mektep ne olacak Veli oğlum? Bunu soran Şemsi Efendi'ydi. Elinde sigarasıyla yaklaştı. Ders yapacak bir yer bulunur herhalde. Ama ben babamı bırakamam ki. Şemsi Efendi şaşırmıştı. Sigarayı fırlattı. Efendi hafız gitmiyor mu? Yok, camileri bırakamam diyor. Ama emir geldi, biz keyfimizden gitmiyoruz dedi Şerife Hanım. Öyle öyle de Esma girdi araya. Hadi şu sandığı taşıyı verelim. Avluya daldılar. Merdiveni çıkıp hasırları kilimleri toplanmış sofaya girdiler. Sahi Esma abla ne zaman evlenecek acaba? Düğünlere nasıl da hasret kaldılar. Koca konağı Nafiz Bey de nişanlanmış. Şimdi onlar da konağı boşaltıyorlar. Esma bir köşede sırma işli örtüsüyle duran sandığa doğru yürüdü. Yoksa bıraksa mıydık bunu bilmem ki dedi. Besbelli bu sözleri hiç evlenemeyeceğini düşünerek kızgınlıkla kırgınlıkla söylemişti. Olur mu Esma ablam, kim bilir içinde neler var. Neler var ki, koskoca bir hiç. Hiç mi? Evet. Gözleri dalgınlaştı. Kara kadifemsi göz bebekleri kirpikleriyle yarı yarıya örtüldü. Hem bir daha evimize dönebilecek miyiz bakalım. Önce askerler gitti, şimdi de biz. Hele hele o askercikler öldüler mi kaldılar mı hiç bilmeyiz. İlyas ağabey de gitti askere, sonra Osman. Şu çardaklı kahvede toplanırlardı. Selim, İzzet, Yusuf ağabey. Esma'nın gözleri alevlendi, yanakları üvezleşti. Veli bu değişmeyi hemen fark etmişti. Yusuf'la ilgiliydi bu haller. Belli, Yusuf'un adı üstünde biraz daha oyalansa, kim bilir nasıl heyecanlanacak, yanakları üvezden kiraza dönecek. Yusuf ağabey burada, muhacirleri sevk ediyor. Esma sandığın örtüsünü çekip aldı, katlarken, hangi Yusuf bu diye sordu. Hangi Yusuf olacak? İsmail Ağa'nın oğlu. Nazik Ana'nın jandarma Yusuf yani. Ha o mu? Zavallı bildim bileli askerlik yapıyor. Veli güldü. Dün gece biraz Tahtaköprü'de dolaştık. Ben kardeşi gibiyim onun. İlyas, Selim, Osman benden sonra gelirler. Öyle sever beni. Neler anlatır bu Yusuf? Asker kaçaklarını filan anlattı. Söğüt'ü özlemiş. Söğüt'ten söz ettik. Esma şaşırmıştı. Sevinçle baktı. Söğüt'ün nesinden bahsettiniz? Ne bileyim, her şeyinden, gülünden, çiçeğinden. Yavaştan türkü de söyledik. Sanki harp marp yok. Düşman bu tarafa doğru yola çıkmamış sanki. Biz türkü okuyoruz. Ne türküsüydü okuduğunuz? Merak ettim şimdi. Benim bildiğim türkülerden mi? Bilirsin elbet. Zülfü Siyah'ım türküsünü. Esma'nın kaşları çatıldı. Bu siyah zülfünün kim olabileceğini düşündü. Sonra mavili yazma türküsünü de okuduk. Söğüt'te böyle mavi yazmalı bir sürü kız vardı. Türkünün hangi mavi yazmalı için söylendiğini Esma bilemezdi. Ne var ki bu sözlerden kendisine pay çıkaracak kadar ümit doluydu o. Demek Yusuf onu hala düşünüyor ve türkülerde arıyor. Neyse şu sandığı tutalım bakalım. Sandığın tutma yerlerine yapıştılar. Epeyce ağırdı. Sofayı geçip merdiven başına gelince yere bıraktılar. Esma abla, sahi neler var bu sandığın içinde? Deli kızın çeyizi. Veli şaşırdı, öbürü güldü. Ne olacak, basbayağı çeyiz işte. Düğünden önce sereceğiz ya, ama ben düğün müğün istemiyorum şimdi. Neden? Gavur çıkmadan evlenmeyeceğim de ondan, öyle ahit ettim. Veli başını eğdi, bu sözler içine bir burukluk sokmuştu. Anam da diyor, kız bu gavur kim bilir ne zaman çıkar, evde mi kalacaksın, kocayacaksın mı? Böyle diyor, ne yapalım, kocarsak kocayalım, her şey kısmetli. Veli yine anasını hatırlamıştı, dantel ören, mendil kenarları işleyen yumuşak ellerini. Sonra tezgahta halı dokuyuşunu. Halının nakışları yavaş yavaş belirirdi, anasının yüzünde sabrın güzelliği. Ne oldu, ne düşündün? Anamı deyiverdi Veli. Oysa bu özlemini hep gizlerdi. Açmazdı kimseye, dışa vurmazdı. Pişman oldu hemen. Esma kara kadife gözlerine bir üzüntüyle baktı. Söyleyecek söz bulamadı. Neden sonra? Hadi indirelim şu sandığı dedi. O gün göç kafilesi eski zamanları hatırlatarak Söğüt'ün içinden ağır ağır yürüdü. Renkleri belirsiz, solgun bir gündü. Rüzgar yine dağların karıyla yüklüydü. Biraz kar kokuyordu, biraz bulut ve yayla. Sağılmış süt kokuları da beraberinde geliyordu. Yusuf Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyarete gittikleri günleri hatırlamıştı. İşte böyle çoluk çocuk tozu dumana katıp yürürlerdi. Ama bu insanların yürekleri buruktu. Söğütsüz olmayı bir gün hatırlarına getirmemişken şimdi ondan kopuyorlardı. Geride perdeleri çekilmiş, kapıları kilitlenmiş, bacaları tütmeyen bir söğüt kalmıştı. Artık sokaklarda bir tek köpekler gezinecekti, mahzun başıboş köpekler. Yolu kıvrıldıklarında Söğüt karşılarında kalmıştı. Kafilenin bir ucu hala Söğüt'teydi. Yusuf'un anası emektar atların çektiği arabadan evlerini görmeye çalışıyordu. İşte orada ev. İçindeki ruh uçup gitmiş, geriye dört duvar kalmış. Biraz ötede bir çift öküzün çektiği arabada Esma ile anası. Yusuf'un hayalinde bir gelin alayı. Esma yüklerin arasından kaz boynunu yükseltip arada bir Yusuf'a bakıyordu. Yusuf kızın yüzüne hayali bir duvak örttü. Başını yüzlerce çiçek oyasıyla süsledi. Ellerine kınalar sürdü, evlerine gidiyorlardı. Esma birazdan ocağı yakacak, etrafta ekmek kokusu. Recep yanına geldi, Yusuf'un hayalleri dağılıp gitti. Onbaşın bir Yunan kolu Bilecik'e yaklaşmaktaymış. Hayırlısıyla şu muhacirleri yerleştirebilsek. Evelallah yerleştiririz. Atları süren İsmail Efendi kırık dökük konuştu. Kendi yurdumuzda muhacir olduk, gördün mü hanım? Ama yabancı yere gitmiyoruz ya, farz edin ki yaylaya çıkıyoruz. Biz göçe alışığız be, ne var bunda? Nazik Ana artık Söğüt tarafına bakamıyordu. Doğru, doğru da insanın kendi evi gibisi olmaz. Gerçi kardeşimin evidir, yabancı yer değil ama ne de olsa insan eti ağırdır. İsmail Efendi hele kocayınca dedi. İçini çekti. Hey gide hey, şu atlar bile yaşlandı. Kendi yaşlılığıma üzülmedim inan ki ama bunlara dayanamıyorum. Hatırlar mısın, bir bakla kırı vardı Yusuf'un çocukluğunda, yerinde durmaz bir şey. Sonra bir topal at oluverdi. Sattık. Sattığımızda ceylan gibi gözünü bana dikişini hiç unutmam. Hep anlatırsın, anlatırsın aynı şeyi dedi Nazik Ana. Çıkmadı yüreğimden de ondan. Şimdi varımız yoğumuz şu iki hayvan. Hayvanların hafiften kaburgaları belirmişti. Yusuf içi sızlayarak fark etti. Babası ne yapalım dedi, dünyanın düzeni böyle. Nazik Ana gençlik günlerine dalıp gitmişti. Geçmiş avluların serinliğinde karanfil kokularıyla canlanıyor. Yeşil ulu çınarlarla. Gepe genç kadınlar, kızlar evlerin sofalarında toplaşırlardı. Gülüşmeler, türküler yayılırdı ortalığa. Sanki hiç yaşlanmayacaklardı. Bu kötü günleri de görmeyeceklerdi. Pekmez kokuları, tarhana kokuları, bolluk, bereket, el birliğiyle dokunan halılar. Ben de diyordum ki Yusuf'un düğününde şu atlara kuruluruz. Ama hayvancıklar daha ne kadar ayakta durur, Yusuf ne zaman evlenir hiç bilemem. Bunları söyleyen İsmail Efendi'ydi. Nazik Ana dalgınlığından sıyrıldı. Gayrı bunların içi geçmiş, düğüne müğüne yaraşmazlar. Düğüne genç atlar bulmalı. Yusufçuğuma da böylesi yaraşır. Yusuf hafiften kızardı, gözleri Esma'yı buldu. Esma sanki çağırır gibi, Şerife Hanım iri gövdesiyle yanı başında. İri bir kartal. Esmacık kanadının altından çıkmaya çalışıyor. Yusuf babasına, ben bir kafileyi dolaşayım dedi. Adımlarını hızlandırdı. Ağır hantal öküzleri demirci Şemsi Efendi sürüyordu. Yusuf yetişti. Esma denklerin arasından iyice sıyrılmıştı. Bir yaramazlık yok ya Şemsi Ağa. Şemsi Efendi yoktur, sağ ol dedi. Ev buldunuz mu? Bulduk bulduk. İki göz bir şey. Demir ocağını avluya kurayım diyorum. İyi olur. İşte Esma yanı başında bir nilüfer gibi dupduru açıvermiş. Uykulu baygın bir çiçek. Şerife Hanım'ın kartal bakışları Yusuf'un üzerinde geziniyor. Esma bu kanatlar altında yok olmaya hazır. Hiç konuşmadan ama her şeyi söylemiş olarak bir ömür boyu yürüyebilir Yusuf. Esma ile yan yana, sonsuza. Recep'in sesi, onbaşı onbaşı. Koşup geldi Recep. Efendi Hafız. Yusuf rüyasından uyandı, şaşkındı. Ne olmuş Efendi Hafız'a? Geri dönmüş. Çabucak bana bir at bulun dedi Yusuf. Esmaların araba geçip gitmişti. Yusuf eli çenesinde düşünüyor. Efendi Hafız döndüyse Veli de dönmüştür. Hay Efendi Hafız, hay, aklını mı yitirdin? Recep bir katırla geri geldi. Onbaşım bunu verdiler. Yusuf katıra bindi. Kafileye göz kulak olun dedi. Bir terslik istemem. Bunlar bize emanet. Durmuş'a, Mehmet'e ve öteki arkadaşlarına da söyle. Baş üstüne. Yusuf katırı Söğüt'e doğru sürdü. Bak şunların ettiğine diye söylendi. Şu Veli'yi de evre çevre bir güzel dövmeli. Bu kadar mektep oku, Efendi Hafız'ın aklına uy. Söğüt'ün tenha sokaklarına daldı. Çok sürmedi, onları gördü. Efendi Hafız, Veli bir de boz eşek. Çardaklı kahvenin önündeydiler. Efendi Hafız, Efendi Hafız. Hafız dönmedi, duydu da dönmedi. Veli döndü. Kararsız, çaresiz yüzüyle baktı. Yusuf yaklaştı. Veli'nin bakışları Yusuf'la babası arasında gitti geldi. Hafız öfkeli döndü. Ne var be jandarma Yusuf, ne var? Ne olacak, daha ne olsun? Söğüt'ü terk için kati emir var, sen tutmuş geri dönüyorsun. Lan Veli, sende hiç mi akıl yok? İdadilere boşuna mı gidersin? Babanı döndüreceğin yerde kendin de ona uymuşsun. Hafız, ben onu serbest bıraktım. Git dedim, Atiye Ağlan'ın yanına git. Gitmedi. Birincisi ablamın yanında sığıntı gibi duramam. İkincisi ve en mühimi jandarma Yusuf, şu camileri bırakamam. Buralar bana emanettir. Neden, kim emanet etti diye sorma, işte o kadar. Yusuf sıkıntıyla etrafına bakındı. Göç arabaları yolda birbirine karışmış, düzensiz şekiller bırakmıştı. Çardaklı kahve bomboştu. Kozasında kuruya kalmış bir böcek gibi hissetti kendini. Sonra Efendi Hafız'a döndü. Bak Hafız, yukarıdaki tepeler bizim süvarilerle dolu. Biz neciyiz burada? Evelallah olmaz bir şey Söğüt'e. Bak kimse kalmadı. Rum mahallesi bile dağılıp gitti. Efendi Hafız cevap vermedi. Boz eşeği yularından tutup yürüdü. Veli köz köz peşlerinden gidiyordu. Yusuf seslendi. Efendi Hafız, beni dinle. Yusuf katırdan inip o yana seyirtti. Kafileyi bırakıp senin peşinden geldim. Sizi buradan götürmek mecburiyetindeyim. İnadı bırak Hafız. Veli de ağlayacak gibi bir hal. Şu Veli'yi de mi düşünmezsin? Ben ona git dedim. Veli babasına sokulmuş, yağmur yumru bir şey olmuştu. Gitmez o, sen gitmezsen o da gitmez. Dinle Hafız, Yunan gelirse şu çocuğu nasıl koruyacaksın söyle. Efendi Hafız'ın gözlerinde o inatçı keskin yeşil renk eridi de alacalı yumuşak bir renk kaldı geriye. Ben ona git dedim. Veli atıldı. Gitmem baba. Nereye gidecekmişim? Ölsem gitmem. Hafız sinirli sinirli sakalıyla oynadı. Yusuf yaklaştı yumuşaklıkla. Gene inersin buralara, merak etme dedi. Gene gelir şöyle bir dolaşır, yine dönersin. Belki de Yunan buralardan geçmez. Zaten bağlar bahçeler bakılmak ister. Bak babam da bıraktı bostanı bağı. Onun da aklı buralarda, bağ bostan bakılmak ister. İster ya, üzümler pekmez edilmeli. Veli'nin yüzündeki endişeler dağılmıştı. Zaten tavukları atiyalama vermiştik. Hafız kalktı. Sen kazandın Yusuf dedi. Hadi gidelim. Veli'nin bakışları ta ötelere uzandı. Başını kaşıdı. Bir şey diyecek oldu diyemedi. Yusuf fark etti. Bir şey diyeceksin sen. Söyle hadi. Şey diyecektim. Bizim Hikmet var ya. Hangi Hikmet? Yetim Hikmet. Müftü Efendi'nin evlatlığı. O da kaldı Söğüt'te. Türbeyi bekler. Türbeyi mi? Hay Allah. Veli elini ağzına tutup gülmesini bastırmaya çalıştı. Hadi Hafız Efendi siz yola düşün. Ben şu Hikmet'i kulağından tutup getireyim. Veli yeniden gülecek oldu. Yusuf dik dik bakınca ensesine bir şaplak yiyecekmiş gibi omuzlarını büktü. Çardaklı kahvedeki o son toplanışlarının üzerinden ne kadar zaman geçmişti İzzet hatırlamıyordu. Zaten günler aylar artık birbirine karışıyordu. İlyas'ı yeni tanıyor sanki. O süzgün yüzlü mektepli çocuk şimdi Mülazım İlyas'tı. Bunu düşünmek İzzet'e hem gurur veriyor hem de onda bir eziklik yaratıyordu. Savaş tecrübesi olmayan bu gepe genç Mülazım, İzzet'in o eski askerin kumandanıydı. Ne tuhaf. Bazen İzzet'i hiç tanımıyormuş gibi davranırdı. Uzak ve yabancı dururdu. Bak şunun cakasına diye düşünürdü İzzet. Ne de olsa zabit tabii. Bizim gibi çarıklı nefer değil. İlyas yine dürbünüyle öteleri gözlüyordu. Derken bir Yunan uçağı geçti, yere yattılar. Uçak uzaklaşırken İzzet doğruldu. İri bir kuş göklere karışmış gibi oldu. Sonra İlyas'ın gözleriyle karşılaştı, bir şeyler söylemek ister gibi. Belki geçmişi hatırladı, çardaklı kahveyi, deli deli güldükleri zamanları hatırlamıştır, kim bilir. Dalgın karanlık gözler, sonra birden eski gülümseyişiyle ona doğru yürüdü. İzzet toparlandı. İzzet, buyur kumandanım. İlyas sigara tabakasını çıkarttı. Tanıyordu bu tabakayı. Çardaklı kahvede gün ışığının süzülerek geldiği sarmaşıkların altında parlayıp duruyordu. Sigara, İzzet siperdeki öteki askerlere baktı. Almasam kumandan, al al. İzzet ezilerek aldı. İlyas yanına çöktü, kibritine davrandı, yaktılar. Dün gece bir rüya gördüm. Bizim mahalleyi, çardaklı kahveyi, Osman'ı. Baharmış, güller açmış hep. Hayırdır inşallah kumandanım. Osman sol kanatta Arif Bey'in emrinde biliyor musun? Sahi mi? Yeniden rüyasına döndü. Sigarasından derin bir nefes çekti. Güya bizim Söğüt'ün içine yüksek mektep kuruluyormuş. Mektebi hukuk. 3-4 katlı bir bina, bembeyaz. Artık ben orada okuyacakmışım. Öyle seviniyorum ki sonra kayıt olmaya gidiyorum. Fakat binanın kapısından içeriye bir türlü giremiyorum. Bina kayboluyor. Bilmediğim sokaklara girip çıkıyorum. Durmadan arıyorum ve bulamadan uyanıyorum. Neye yorarsın gibisinden İzzet'in yüzüne baktı. Hayırdır inşallah dedi İzzet. Mektebi hukuk için biraz zaman var demek ki. Öyle mi dersin? İzzet yüzünü eğdi. Harp içindeyiz ya. İlyas sigarasını toprakta ezdi. İyice ezdi. Öyle ki İzmirit'ten eser kalmadı. Evet, harp bitince. Her şey harp bitince. Daha gazetede çıkaracağım. Neydi adı? Bir şey demiştin. Teceddüt. Ama şimdi vazgeçtim. Başka bir isim arıyorum. İzzet küçük bir taş parçasıyla toprağa gelişi güzel şekiller çiziyor. Belki bu yılda bitmez muharebe. Düşman yedi başlı canavar gibi. İnegöl'den, Kocaeli'den, Cenup'tan yürüyüverdi. Yürüsün, Gündüz Bey'i bırakmayacağız biz. Ne olursa olsun bırakmayacağız. Böyle dedikten sonra kalktı. Yine Mülazım İlyas oluverdi. Artık İzzet'e boş, tanımaz gözlerle bakacaktı. Suskun bir gölge oldu ve yürüdü. Hikmet Yusuf'un zoruyla Söğüt'ü bırakmıştı ama aklı yüreği oradaydı. Bir gece kaçıverdi, tepelerden aşağıya dağ keçisi gibi çevik iniverdi. Sonra türbenin ıssız bahçesine, koca servilerin karanlığına daldı. Ötelerde Türk süvarilerinin atları kişneyip duruyordu. Türk kıtalarının bir ucu buradaydı. İçi rahattı Hikmet'in, gidip mutfaklardan birinin kapısını açtı. Yanmayan isli ocağa sanki ısınacakmış gibi sokuldu. Orada uyudu. O akşam Bilecik'ten Küplü'ye gelen bir Yunan kolu sabah Söğüt'e varmıştı. Buradaki Türk süvarileriyle çatıştıktan sonra onları geri attı. Türk birliği Gündüz Bey taraflarına doğru çekildi. Hikmet silah sesleriyle uyanmıştı. Koca külahının altından başını kaşıyor, olanları anlamaya çalışıyordu. Türk atlıları toz duman geçip gittikten sonra bir ağacın ardına sinip beklemeye koyuldu. Çok geçmeden Yunan askerleri cepkenleri ve büzgülü etekleriyle efsunlar, mızrak, kılıç, top ve makineli tüfek kalabalığı yolun üstünde belirdi. Hikmet'in kulağına yer yer tedirgin, yer yer keyifli bir Rumca çarptı. Elini boyundaki anahtarlara attı. Sıkıca tuttu onları. Askerler türbeye, boyluca servilere göz gezdirerek yürüdüler. Birkaçının gözleri türbe üstüne takılı kaldı. Bunlar bahçeye girip kaba postallarıyla gezinerek pencerelere, kilitli kapıya nişan aldılar. Mermi patırtıları türbenin sessizliğini yırttı. Yüzlerce, binlerce kuş havalandı bahçeden. Kabirlerin yanındaki çamlardan, servilerden. Pencerelerdeki saç kepenklerde göz göz delikler açıldı. Askerler kapıya doğru seyirttiler. Hikmet fırlayıp koştu. ''Durun, durun!'' Askerler bir şaşkınlık geçirdiler. Bu koca külahlı, sarsak sarsak yürüyen, inecine benzemeyen şey deneyin nesiydi. Doğrusu ürktülerdi ama çabuk toparlandılar. ''Girmeyin içeri, durun, Ertuğrul Gazi Bey'imizi rahatsız etmeyin.'' Askerlerden biri ''Çekil vire!'' dedi. Bu sözün ardından tüfeğin dipçiğini Hikmet'in koca külahına indiriverdi. Külah yassıldı, Hikmet sersemleyip düştü. Askerler kapıyı kırıp içeriye daldılar. Sonra çarşı yolunda kaba postallarıyla ilerlediler. Camilere, evlere girip çıktılar. Mutfaklara, ambarlara daldılar. Bu asker kalabalığın arasına şarapçı Marco, kardeşi Yorgaki ve daha bir sürü yerli Rum katıldı. Marco ve Yorgaki sırtlarına birer asker elbisesi uydurmuşlardı. Şimdi Rum mahallesinden doğmuş bu çete Yunan askerlerine kılavuzluk ediyordu. Hikmet onları geriden, duvar diplerinden bir kara gölge gibi takip ediyordu. Yediği dipçikten başı boşalmıştı sanki ama yüreği dopdolu. Dünyanın sonudur bu, tuhaf duygular içinde ağır yapışkanlı bir kabusu yaşıyorcasına yürüdü. Sonra uzaktan uzağa bir gürültü, bir homurtu işitti. Belki sahra toplarını çekiyorlar diye düşündü. Bulanık bakışları ta ötede canavara benzeyen iki gözlü, koca burunlu birkaç makine seçti. Ardarda geliyorlardı, homurdana homurdana üstelik. Hani Müftü Hoca kamyon kamyon deyip dururdu, bunlar olmasındı sakın. Kamyonlar ortalıkta kötü bir duman bırakıp çarşı içine girdiler. Şarapçı Marco ve Yorgaki elleriyle sürücülere bir takım işaretler yaptılar. Kamyonlar çarşı caminin önüne gelmişlerdi. Marco içeriye daldı, koca bir halıyı omuzlayıp dışarı çıktı. Şimdi o ve diğerleri gözüne kestirdikleri eşyayı sırtlayıp kamyonlara dolduruyorlardı. Bu kargaşanın arasında birden eczacı Aleko belirdi. Bastonuna dayanarak yaklaştı, kamyonlara ve asker kalabalığına bütün bunlardan utanç duyduğunu anlatan bir bakışla baktı. Dişlerinin arasından yazıklar olsun dedi. Buna hırsızlık derler, çapulculuk derler, üstelik cami eşyasını. Marco gürledi öteden. Harptir bu, ayak bağı olma bize, çekil hele. Harpa, utanıyorum sizden. Yorgaki adamı itekledi. Hadi vire, bas git, seni mi dinleyeceğiz? Aleko bastona dayandı ancak Marco kolunu tuttu. Hadi dedi, boş ver, sen kendi işine bak. Hem durma buralarda, başına bir iş gelir. Aleko, Marco'nun pençesinden kolunu sıyırdı, bastonuna dayanarak kalabalığın arasından gergin yüzlü, dolu dolu gözleriyle uzaklaşıp gitti. Kamyonlar homurtularla yola koyuldu, asker kalabalığından geriye bir avuç insan kaldı. Onlar da kafileye katılmadan önce ucu alevli çıralarla evleri, ahırları ateşe verdiler. Alevler dantel perdeleri, sırma işli örtüleri çarçabuk sardı. Büyüyüp bir uçtan bir uca yürüdü. Hikmet bir orman yangınından kaçan yaralı bir geyik gibi koşuyordu şimdi. Duman genzini yakıyor, bazen bir duman dalgasını aşamamanın güçsüzlüğü içinde çırpınıyor, ölecek gibi oluyor, sonra ciğerlerinin soluk alıp verebileceği bir boşluk buluyor, yeniden güçlenip koşuyordu. Kafasındaki, dudaklarının ucundaki tek kelime şuydu: Söğüt, Söğüt yanıyor, her adımda, her duralamada bu cümle, Söğüt yanıyor. Duman ve alev tarihi örtüyordu. Geçmişi, cilt cilt el yazmalarını, teslipleri, ebruları, yörük bayramları, cirit oyunları, hıdrellezler. Hepsi bu alevlerin gerisinde kalmıştı. Hikmet soluk soluğa bir bayırı tırmanmaya koyulmuştu. Geride Söğüt, kaybolup giden bir rüya. Sonra bir kayaya tüneyip o rüyaya daldı. Bir tarafta Rum mahallesinin balkonlu teraslı evleri bu yangını gururla seyrediyor. Hikmet'in o ana kadar boşalamayan, gözlerini yakıp yakıp geri dönen gözyaşları şimdi boşalıyordu. İşte çardaklı kahve şurada değil miydi? Ya büyüklerin kahvesi, eyvah eyvah, Fıtnat Hanım'ın koca konağı dayanıyor. Türbeye bir şey olmasın da koca koca konaklar, saraylar yansın isterse. Türbe bu ateşin dışında ve uzağında öylece duruyor. Kesme taşlardan gövdesi tuhaf bir aydınlık içinde. Hikmet bu yangının gerisini görmek istemiyordu. Yeniden bayırı tırmanmaya koyuldu. İçinde dayanılmaz acılarla ve bir tepenin ardında kayboldu. Ateş yakacağı yeri yaktıktan sonra küllendi. Osmanlı'nın eliyle şekil alan Söğüt şimdi yıkık duvarlardan, alevlerin yaladığı fakat yakalayamadığı kara islere bulanmış birkaç cami, dere, tahta köprü, Ertuğrul Gazi türbesi ve bir iki mektepten ibaretti. Bazı evler bütünüyle yanmış, bazılarının içi boşalmış, kapkara kör pencereleri ve dört duvarıyla öylece duruyorlardı. Taarruz gece olmuştu. Topçu ateşlerinden sonra Yunanlılar Gündüzbey köyüne girmişlerdi. İzzet Hayri'ye "Bunlarla Süngü Süngü'ye geleceğiz, öyle görünüyor," demişti. Hayri top tüfek sesinden serseme dönmüş, boş boş bakıyor İzzet'e. İlyas'ın işaretiyle ilerliyorlar. Gündüzbey köyünü yeniden almalılar, yoksa Gündüzbey'in kemikleri sızlar. Kurşunlar geceyi delerek ötelere varıyor. Mücadeleleri tepelere hep. Ateş yağmuru bir saat sürüyor, köyü alıyorlar. Bu sevinci şöyle coşkunca yaşayamadan gün doğuyor. Uyumamışlar hiç. Yalnız İzzet elinde tüfeği sipere yatmışken bir ara gözleri açık rüya görmüştü. Söğüt tepelerinde güneş doğuyor. Kızıl, ihtişamlı. Ve güneş hızla dönen bir top olup çarşı camiinden içeriye giriveriyor. Hayri'nin sesiyle kendine gelmişti. Uyudun mu? Yok, ne uyuması? Mermi yağmurunun altında insan pekala uyur ve rüyada görürmüş. Sonra İlyas'ın işaretiyle kalkıp düşman mevzilerine doğru koşuyorlar. Kimisi bahar çiçeği gibi çarçabuk dalından kopuyor, sessizce düşüyor toprağa. İşte düşmanla aralarında 500 metre ya var ya yok. İleride grup kumandanı Halit Bey'in atak korkusuz gövdesi. Miralay Halit Bey taarruzu çabuklaştırmak istiyor. Pürüzsüz, kararlı ve sert sesini işitiyorlar. Birden o çelik gövde sarsılıyor, bükülüyor bir yana. İlyas koşuyor. Halit Bey vuruldu, Halit Bey vuruldu. Şimdi nabızlar bu cümle üzerine atmadadır. İlyas seccecileri çağırıyor. Bir şeysi yok kumandanın, kolundan yaralandı diyor. Askerleri yeniden yüreklendirmeye çalışıyor. İzzet o süzgün buğday sarışını çocuğun nasıl böyle çelikten bir genç oluverdiğine şaşırıyor şimdi. İlyas, gönlünde ilim ve irfan yatan çocuk. Demek ki savaşta bazen elzem olurmuş. Hatta benimsenirmiş işte. Kanlı sırt, üç şehitler tepesi, sırtlara tırmanış. Derken kopup dağılış ve yeniden tırmanış. Sonra üzerlerinden bir uçak geçmişti. Hayri yattığı çukurdan ah be diyordu. Herifin her makinesi var. Bizim ise kimimizin tüfeğinde süngüsü bile yok. O tayyarelerden bizde de var, kara cahil, dedi İzzet. Var mıdır, ben hiç görmedim. Görürsün. Lakin katar katar kamyonları da varmış bunların. Cephaneyi, gereken her şeyi bunlarla taşırlarmış. Top gülleleri kanlı sırtı dövmeye başlamıştı. Çok geçmeden kanlı sırt Yunanlıların olmuştu. Artık mevziler birbirine karışıyordu. Düşmanla yüz yüze geliyorlardı. Süngülerle, tüfeklerle karma karışık iç içe gövdeler. Bir çatırtıdır gidiyordu. Süngünün kemiğe rastlamasıyla kopuyordu bu çatırtı. İri taşlar şakır şakır kanla yıkanıyordu. Bir el oyulmuş gözünü kanlı kara peltiyi yerine koymaya çalışıyordu. Lifler kopuyor, bazen ölü bedenlerde kaslar seyirip duruyordu. İzzet bir kırmızı rengin içine kapılmış gidiyordu. Kırmızı bir sel içinde süngüsüz tüfeğiyle dövüşüyordu. Bir ara dört Yunan askerinin arasına düştü. Dev bir örümceğin uzun kolları arasında yapayalnızdı. Cephanesi kalmamıştı üstelik. İşte bu kadar basittir ölüm, diye düşündü. Onların da mermisi tükenmiş olmalıydı ki süngülerle saldırmaya kalkışıyorlardı. Süngülerin uçları kanlıydı ve kemik kırmaktan, böğürlere saplanıp çıkmaktan ilk keskinliklerini kaybetmiş olmalıydılar. Birden Hayri'nin çipil gözlerini fark etti. Tüfeğini o yana doğrultmuştu. Dişlerini sıkıp köpüklü dudaklarıyla bir şeyler mırıldanarak İzzet'in etrafındaki çemberin bir yanını kırdı. Askerlerden biri vurulup düştü. Şimdi İzzet üç süngüyle burun burunaydı. Bu defa ölüm o kadar kolay değil, diye düşündü. İnsanı oyalıyor, hatta onunla eğleniyor. Hayri şimdi biraz ötesinde bir başkasıyla boğuşuyordu. Birden Kadir Çavuş'un sesini işitti. İzzet tüfeğin dipçiğiyle "Kır şunların çenelerini, haydi koç yiğidim, şimdi yetişiyorum." Üç Yunan'ın kan isteyen fırlak gözleri, gergin yüzleri biraz daha yaklaştı. İzzet o an tüfeği iki yanından tutup fırıldak gibi döndü. Yüzlerine yüzlerine vurdu, çember kırıldı. Üçü de acılarla bağırarak bir tarafa düştüler. Kadir Çavuş hala bağırıyor. "Kır şunların kemiklerini, kır evlat." O gece anlatıp durmuşlardı İzzet'in çemberi nasıl yardığını, askerleri nasıl bir tarafa fırlattığını. "Bunda Hayri'nin de payı var," diyordu İzzet. Hayri omuzlarını kısarak "Yok canım," demişti. "Ben ne yaptım ki? Sadece birini hakladım, ötekilere yetişemedim." Ve İzzet ekliyordu. "Kadir Çavuş'un sesi olmasa gene de onlarla baş edemezdim. Beni o yüreklendirdi." Kadir Çavuş "Yok yahu, biz bir şey yapmadık," diyordu. Sonra yeniden ateş yağmuru başlamıştı. Toprak kanı ememiyordu artık. Kan birikiyor, koyulaşıyordu yerde. Tepeler kaybediliyor, yeniden ele geçiriliyordu. İlyas hep önde, gözleri üç şehitler tepesine dikili. Koşuyorlar tepenin koyu gölgeli eteklerine. İlyas ileri diye bağırıyor. Bu ateşe doğru koşmaktır. İzzet'in başının üzerinden bir mermi geçiyor. Ölüm işte bu kadar basittir, diye düşünüyor. Birden gözleri İlyas'a ilişiyor. Sendelediğini, sonra yeniden koşmaya yeltendiğini ama dizlerinin büküldüğünü görüyor. Kötü bir rüya olmalı bu, bir kabus. Koşuyor İzzet. Cansızlaşan bacaklarıyla kalbi kötü kötü çarpıyor. Kalbi eriyor sanki. İlyas koşuyor, gırtlağında bir acı, soluk soluğa varıyor yanına. İlyas'ın yumrukları sıkılı, kıpırtısız, omuzundan tutup çeviriyor.